İnsanlar doğadaki canlıların yaptıkları bazı işlemler hakkında ancak deney, gözlem ya da araştırma yaparak bilgi sahibi olabilirler. Bunu örnekler vererek görebiliriz. Su altında yaşayan nilüferlerin güneşe ulaşarak fotosentez yapabilmeleri için nasıl bir sisteme gerek duyduklarını öğrenmenin tek yöntemi, bu bitkilerin gelişimini izlemek ve genel yapıları üzerinde incelemeler yapmaktır. Savunma mekanizması olarak vücudunda iki ayrı patlayıcı kimyasal madde bulunan bombardıman böceğinin nasıl olup da zarar görmediği sorusunun cevabı ise ancak yine araştırmalar sonucunda elde edilebilecek bir bilgidir. Zifiri karanlıkta bir yarasanın avını hiç zorlanmadan ilk seferde nasıl yakaladığı, hangi sistemi kullanarak bunu başardığı sorusuysa yine gözleme ve araştırmalara dayalı olarak cevaplanabilir. Her canlının üremesi, beslenmesi, barınması ve korunması gibi konularda verilebilecek bunlar gibi binlerce örnek vardır. Ancak bu örnekler arasında üzerinde mutlaka durup düşünülmesi gereken çok önemli bir ortak nokta bulunmaktadır. İnsanların araştırma, inceleme sonucu elde ettikleri, bilgiye dayalı olan tüm bu işlemleri söz konusu canlılar var oldukları ilk günden beri milyonlarca yıldır üstelik de kusursuz bir şekilde yapmaktadırlar. İşte bu noktada düşünen ve aklını kullanmayı bilen insanın aklına çeşitli sorular gelir. Canlılardaki benzersiz çeşitliğin kaynağı nedir? Tümü bir bilincin ve aklın delili olan bu sistemler nasıl ortaya çıkmıştır? Bu bilinç hayvanların ve bitkilerin kendilerine mi aittir? Elbette ki böyle birbirine bağlı mekanizmaları oluşturanlar bu canlıların kendileri değildir. Karar veren ve bu kararı uygulayanlar da bu canlılar değildir. Her detayında üstün bir bilgi bulunan canlılardaki tasarımlar rastlantılarla da açıklanamaz. Çünkü bu kusursuz sistemlerin kendi kendine oluşması asla mümkün değildir. Yeryüzündeki tüm canlılara ihtiyaçları olan özellikleri veren, onlara neler yapmaları gerektiğini ilham eden, kısacası onları yaratan, sonsuz akıl ve ilim sahibi bir yaratıcı vardır. Sayısız delilini gördüğümüz bu benzersiz aklın ve sınırsız ilmin sahibi, hiç kuşkusuz tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah bir ayetinde şöyle emretmektedir.
Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz?
Bu filmde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı milyonlarca delilden bazı örnekler izleyeceksiniz.
Rakunların yaşam alanları çok geniştir. Kendi bölgelerinde devriye gezmek için genellikle karanlık bastırıncaya kadar beklerler. Gece karanlıkta bile çok iyi görmelerini sağlayan gözlere sahip oldukları için avlanırken hiç zorlanmazlar. Rakunlar hemen hemen buldukları her şeyi yiyebilen canlılardır. Meyve, tohum, böcek, bitki, et. Suyun sığ olduğu bölgelerdeki kerevit balıklarını avlar ya da dallarından meyveler sarkan meyve bahçelerinde beslenirler. Rakunlar günlük ihtiyaçlarını karşılarken ellerini çok iyi kullanırlar. Elleri çok oynaktır ve çok iyi bir dokunma duyusuna sahiptir. Hem suyun içindeyken hem de dışındayken yiyecek bulmak istediklerinde ellerini kullanırlar. Sonbaharda bol yağ depolarlar. Çünkü rakunlar kış uykusuna yatmamalarına rağmen kış mevsiminin büyük bir bölümünü yuvalarında dinlenerek geçirirler. Bu sayede zorlu kış şartları onları fazla etkilemez. Rakun aynı zamanda çok iyi bir yüzücüdür. Yüzerken kuyruğu daima suyun üzerindedir ve onu ıslatmaz. Dondurucu soğukluktaki sularda bile rahatça yüzebilir. karşı kıyıda yiyecek bir şeyler olduğunu bildiği veya düşündüğü sürece uzak mesafelere dahi yüzerek ulaşabilir. Yüzme yeteneği dışında tırmanma yeteneği de vardır. Yüksek ağaçlara oldukça rahat bir şekilde tırmanabilir ve ağaçların üzerinde dallardan destek almadan durabilir. Tırmandığı gibi rahat bir şekilde aşağıya da düşmeden inebilir. Hem yukarı tırmanırken hem aşağıya inerken tırnaklarını kullanır. Ağaç kabuklarına taktığı tırnakları onun düşmesini önler. Bazen rakunlar fark etmeden başka bir rakunun yaşam alanına geçebilir. Bir rakun, bölgesine başka bir rakun girerse bundan hiç hoşlanmaz. Ufak çapta bir kavga çıkar ve daha sonra yabancı rakun orayı terk eder.
Koalalar Avustralya'nın kuzeydoğusunda yaşarlar. Özellikle vatanlarından çıkartılıp başka bir yere götürülmemişlerse Avustralya dışında başka bir yerde bulunmazlar. Okaliptus ağacının yaprakları koalaların tek besin kaynağıdır. Yapraklarını yiyerek beslendikleri okaliptus ağaçlarında aynı zamanda yaşamlarını sürdürürler.
Bir okaliptus ağacında birkaç koala ailesi bulunabilir. Ağacı apartman gibi kullanırlar, hepsinin ayrı yeri ve katı vardır. Erkek koalanın göğsünde koku üreten salgı bezleri vardır. Yerlerini kokuyla işaretlemek için bu salgı bezlerini kullanır. Her koalanın ayrı bir kokusu olduğu gibi bu kokuyla belirlediği ayrı bir şahsi dalı vardır. Ağacın diğer bölgelerinde yaşayan koalalardan biri herhangi bir anne yavru ikilisinin yanına yaklaşınca yavru koala korkar ve kendini güvende hissetmek için hemen annesinin sırtına çıkar. Koalalar birbirlerinin bölgelerine girdiklerinde küçük kavgalar çıkabilir. Avustralya'da okaliptüs ağacının 600'den fazla türü olmasına karşın, koalalar bunların sadece 35 kadarını kullanırlar. Okaliptüs yaprakları bir dizi tıbbi etkiye sahiptir. Yapraklar eterik yağ içerirler. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallar taşır. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin zehrini etkisiz hale getirir. Bir koala her gün yaklaşık olarak 1 kilogram zehirli yaprağı hiçbir problem yaşamadan yiyebilir. Koalaların sahip oldukları karakteristik kokunun kaynağı da bu yağdır. Tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı uçmakta, bir kısmı ise vücut içine girmektedir. Bu sayede hayvan korunur, vücuduna yerleşmeye çalışan parazit haşereler kürk içinden yere dökülürler.
Koalanın şaşırtıcı özellikleri bu kadarla kalmaz. Eğer vücut sıcaklığını düzenlemesi gerekiyorsa, o zaman da okaliptus bitkisinin hangi yapraklarını tercih etmesi gerektiğini biliyormuşçasına hareket eder. Vücut sıcaklığı düşükse, yani üşüyorsa, o zaman feladren yağı içeren yaprakları, tam tersi eğer ateşi varsa, sineol içeriği yüksek yaprakları çiğneyerek vücudunun serinlemesini sağlar. Bunun dışında okaliptus yapraklarında bulunan diğer yağlar da kan basıncını düşürür ve kaslarının dinlenmesine neden olur. Okaliptus yapraklarının barındırdığı kimyasal maddeler ağaçtan ağaca değişmektedir. Koala tıbbi bir eğitim almış olamayacağına göre ihtiyaç duyduğu maddenin hangi tür okaliptus ağacında olduğunu nasıl anlayabilmektedir? Bir ağaçta farklı iki tür yaprak bulunduğunu ve bunlardan hangisini yemesi gerektiğini nasıl bilebilir? Elbette koalaya bu seçimi yaptıran, onu bu yetenekle yaratan, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.
Çöl ilk bakışta bomboş ve yaşam için oldukça elverişsiz görünür. Fakat nadiren gruplar halinde yaşayan oryxlere, yani Afrika ceylanlarına rastlanabilir. Oryxlerin belirli bir yaşam bölgeleri veya barınakları yoktur. Her zaman yolculuk halindedirler. En tecrübeli olan her zaman en önden gider. Arkasından da anneler, hamileler ve gençler gelir. Çöldeki seyrek otlarla, küçük kaktüslerle ve palmiyelerle beslenirler. Küçük kaktüslerle su ihtiyaçlarını karşılarlar. Böylece 6 ay boyunca su içmeden çölde devamlı dolaşarak yaşamlarını sürdürebilirler. Bulutların gidiş yönünü tayin eder ve bu bulutları takip ederler. Böylece yağmurun nereye yağabileceğini anlayıp kendilerine su kaynağı bulabilirler. Toynakları bir tür pusula görevi görür. Toynaklarının altında yere koku bırakan bezler vardır. Böylece gittikleri yolu hiçbir şekilde kaybolmadan aynı şekilde geri dönebilirler. Genç erkekler çöldeki bazı küçük kurumuş ağaçların dallarıyla boynuzlarını törpülerler. Bu işlemle boynuzlarını kendi aralarında olabilecek olası dövüşler için hazırlarlar. Genç erkekler liderlik alabilmek için bazen boynuzlarını kullanarak grubun lideriyle dövüşler yaparlar. Çünkü sadece liderin sözü dinlenir. Deniz suyu özellikle derinlerde çok serindir. Soğuk sularda yaşayan canlılardan biri de foklardır. Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunur. Bu tabaka fokların vücut ısısının çok çabuk kaybolmasını önler. Foklar kıyı balıkları ve dip canlıları ile beslenirler. Dalış için özel bir vücut sistemleri vardır. Daldıklarında kalp atış hızları ve metabolizma hızları yavaşlar. Bu durum su altında daha uzun kalabilmelerini sağlar. Vücut ısıları düşer, dokularındaki karbondioksit oranı artar. Dalış öncesinde de akciğerlerindeki havayı dışarı çıkararak akciğerlerinin küçülmesini sağlarlar. Dalış için sahip oldukları tüm bu özellikler su altındaki yüksek basınçta ezilmelerini engeller.
Dişi foklar erkeklere göre daha gezgindir. Ancak yavrulama döneminde üreme alanı ve civarını terk etmezler. Dişi fok 10-11 aylık hamilelik döneminden sonra her sene ya da 2 senede bir yavru doğurur. Bu nedenle fok üreme hızı düşük, yavru sayısı az bir canlıdır.
Doğum, insanların ulaşamadığı ve içinde hava olan bir kıyı mağarasının en ucunda, dalgaların kolay ulaşamayacağı bir çakıl plaj veya kayalık platform üzerinde olur. Anne yavruyu yaklaşık 4 ay boyunca kendi sütüyle mağara içinde emzirir. Dişi foklar en zengin, en besleyici sütü üretirler. Bu süt, zorlu koşullarda yetişen yavruların çok süratli büyümelerini sağlar. Fok, yavrusunu doğurmak ve büyütmek için mutlaka karaya muhtaçtır. Avrupa'da sıkça rastlanan tatlı su kaplumbağası, normal bir deniz kaplumbağası gibi yüzmez. Ayak yapısı deniz kaplumbağalarınınkinden farklıdır. Çünkü ayakları yüzgeç şeklinde değil, parmaklı ve tırnaklıdır. Ayakları hem yürümeye hem de yüzmeye elverişlidir. Sahip olduğu özel bir sistem sayesinde dibe çöker ve dolaşıp yiyecek bulmaya başlar. Etoburdur. Yiyeceğini hassas koku alma duyusuyla bulur. Diplerdeki ölü balıkları yer. Yemek yemek için suyun altında uzun süre kalabilir. Suyun içindeyken burnundan suyla birlikte oksijeni alıp ağzından verir. Sudan çıkıp örneğin bir heron kuşunu görünce onu tehlike sanıp çekinir ama kuş onun için bir tehlike teşkil etmez. Çünkü kaplumbağa kuşun yutabilmesi için fazla serttir. Ara sıra çekingen bir koypu da ona yaklaşabilir. Fakat bu küçük su kaplumbağasını fark eder etmez çekingenliği dolayısıyla oradan uzaklaşır. Nitekim koypu otobur bir canlıdır. Kaplumbağa her kış uykuya yatar ve baharda uyanır. Uyku sırasında üşümesi halinde dipteki çamuru kazıp içine girer. Yunan adalarında beyaz pelikanlara sıkça rastlanır. Bu canlılar küçük gruplar halinde yaşarlar. Beyaz pelikanın alt gagası üst gagasına oranla daha yumuşak ve esnektir. Sudaki balığı balığın çevresindeki suyla birlikte gagasının içine alır. Daha sonra suyu boşaltıp balığı gagasının içinde tutar. Pelikanlar balıkların yüzgeçlerinin boğazlarına takılmaması için balığı baş tarafından yutarlar. Eğer balık gagalarına ters gelirse balığı doğru yöne çevirip öyle yerler. Kışın balıklar soğuktan korunmak için dibe iner. Bu durum pelikanların balık bulmalarını zorlaştırır. Balıkçılar bazen onlara dipten çıkardıkları balıklardan verirler. Gagaları kışın önce sarı, sonra turuncu ve daha sonra da parlak kırmızı olarak renk değiştirir. Gagaları tam kırmızı olunca çiftleşmeye hazırdırlar. Pelikanlar uzun mesafelere göç edebilirler. Bir bölümü ise kışı geçirmek için Afrika'ya göç eder.
İğneli ıstakozlar Florida kıyılarındaki ve Bahama çevresindeki mercan kayalıklarında yaşar. Fakat hava şartlarının değişmesiyle birlikte kayalıklardaki yuvalarını bırakır ve deniz altında toplanmaya başlarlar. Daha sıcak ve güvenli olan derinlerdeki sulara doğru yapacakları göç için bir hazırlıktır bu.
İzlediğiniz bu iğneli ıstakozlar yaklaşan fırtınadan kaçıyorlar. Üzerlerindeki su çalkalandıkça ıstakozlar da güvenliğe doğru yürürler. Göç eden ıstakozların her biri yapışkanımsı antenleriyle önlerindeki ıstakozun arkasına tutunur ve tek sıra oluştururlar. Oluşturulan her sırada yaklaşık 50 tane ıstakoz bulunur. Istakozların tek sıra oluşturarak hareket etmelerinin önemli sebepleri vardır. Öncelikle bu hareket suyun sürükleme etkisini azaltır. Bu sayede ıstakozlar daha az güç harcayıp daha hızlı hareket ederler. hiçbir gizlenme yeri olmayan açık kum ovalarında ilerlerler. Birlik içinde hareket etmeleri, karşılarına çıkan tehlikelere karşı daha etkili bir koruma sağlamış olur.
İğneli ıstakozlar, düşmanları tarafından saldırıya uğradıklarındaysa yaptıkları sırayı bozar ve kıskaçları dışarıda olacak şekilde yeni bir sıra oluşturarak savunma yaparlar. Bu ıstakozların bir araya gelip tek sıra olmanın kendilerine türlü avantaj sağlayacağını bilmeleri mucizevi bir durumdur. Bu yöntemi kendi aralarında kararlaştırıp bulmuş olmaları ise elbette mümkün değildir. Her canlıyı yaratan üstün ilim sahibi Allah, iğneli ıstakozlara da bu şekilde hareket etmelerini ilham etmiştir. Allah, Taha suresinin 50. ayetinde bildirdiği gibi, her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir.
Hint Okyanusu'nun batısındaki adalarda yağışlı mevsim ve ay döngüsü birleştiğinde orman canlıları için çiftleşme zamanı gelmiştir. Yüz binlerce kızıl yengeç ormandan denize doğru yıllık yürüyüşlerine başlar. 3 hafta süren bir yolculuğun ardından kıyıya ilk olarak ulaşan erkeklerdir. Kireç taşından oluşan kayalıklarda dişilerin gelişini beklerler. Bu bekleyiş sırasında oyuklarda yuva hazırlarlar. Birkaç gün sonra dişiler gelir. Çiftleşmenin ardından erkekler ormanın içlerine doğru yolculuğa çıkarlar. Dişilerse yeni döllenmiş yumurtalarının olgunlaşması için korumalı yuvalarında kalırlar. Dişilerin her biri 100.000 yumurta taşır. Ayın son 4 günü olduğunda kıyıda yerlerini alır ve kıyıdan uzaklaşan dalgaya doğru ilerlerler. Yavrular bebek yengeçler olarak geri dönmelerinden önce yaklaşık 3 haftalarını denizde larva olarak geçirirler. Ama yetişkinler artık yüzme yeteneğine sahip değildir. Yumurtalarını bırakırken anneler hayatlarını riske atarlar. Dalga tarafından çekilenler boğulur.
Dişiler ay döngüsünde kıyıda yığınlar halinde bir araya gelmek için tam olarak doğru zamanı çok iyi hesaplarlar. Gelgit olayı sonucunda dalga kıyıdan uzaklaştığında yumurtlamaları ve dalga tekrar kıyıya vurmadan geri dönmeleri gerekir. Küçücük bir canlı ayın suyu böyle etkilediğini nasıl bilebilir? Hangi anda kıyıya yaklaşacağını hangi hesaplamayla bulabilir? Yüzme yeteneğini kaybederek öleceğini bile bile neslinin devamı için bu fedakarlığı yapması gerektiğini nasıl bilebilir? Elbette tüm bu bilgileri yengeçlere öğreten üstün bir akıl vardır. Bu aklın sahibi göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Bir Kur'an ayetinde canlıların yaratılışında insanlar için deliller bulunduğu şöyle bildirilir.
Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Film boyunca mucizevi özelliklerini gördüğümüz canlıların tümü üstün bir yaratılış ve sanatla var edilmişlerdir. Akıl sahibi bir insan etrafına şöyle bir baktığında bu kesin gerçeği rahatlıkla görür. Şu ana kadar izlediğimiz canlılar ve burada örnek veremediğimiz daha milyonlarcası Allah'ın üstün yaratışının apaçık delilleridir. Ancak çevresinde olan bitenlere yüzeysel bakan insanlar canlılardaki özellikleri yalnızca ilginç olarak nitelendirirler ve üzerinde düşünmezler. Çünkü bu kimseler her şeyi bir alışkanlık perdesinin ardından izlerler. Bu bakış açısına göre kuşların uçmasını sağlayan tüylerin kusursuz yapısı alışılmıştır. Denizlerdeki canlıların şaşırtıcı özellikleri alışılmıştır. Çeşit çeşit ağaçlar, rengarenk çiçekler hep alışılmış şeylerdir. Oysa bu hemen terk edilmesi gereken çok dar bir bakış açısıdır. Çünkü bu varlıkların sahip oldukları mucizevi özellikler kendilerini yaratanın üstün kudretini göstermektedir. Allah kusursuz yaratışının örneklerini insanlara sürekli göstermektedir. Kişiye düşen Rabbimizi övüp yüceltmek, ona teslim olmak ve yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Allah bir Kur'an ayetinde bu gerçeği şöyle hatırlatır.
İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.